Ayrım 12.
Çünkü korporatif meclis üyelerinin sosyal kuruluşlarının yetkili organları tarafından değil de kuruluşlar içinde yer alan bireylerin oylarıyla seçilmelerinin kabul edilmesi halinde korporasyonların temsili sırasında çoğunlukta olan işçiler işverenlerin mecliste temsil edilebilmelerini önlemek olanağına sahip olurlar ki bu da korporasyonların kurulmasındaki amaca ve dolayısıyla faşist devletin dayandığı korporatif meclis üyelerinin sosyal kuruluşların yetkili organları tarafından seçilmeleri gerektiği kabul etmek zorunluluğu ortaya çıkar. Sosyal kuruluşların her birine tanınacak temsilci sayısına gelince, bilindiği gibi her sosyal kuruluşun yaptığı fonksiyonun önemi oranında temsil edilme hakkına sahip olması gerekir. Ancak bu ilke kesin bir kriter olmaktan uzaktır. Çünkü bir fonksiyonun önemini tayin etmek için ileri sürülecek her ölçü az çok keyfi kalmaya mahkumdur. Bununla birlikte sosyal kuruluşlardan hiçbirine korporatif mecliste tek başına çoğunluğu sağlayabilecek sayıda temsilci bulundurmak hakkının tanınmaması da zorunludur. Bu temsil sisteminde korporatif meclis üyelerinin kendilerini seçen sosyal kuruluşları ve bu kuruluşların çıkarlarını temsil ettiklerinden herhangi bir sosyal kuruluşun temsilcilerine mecliste çoğunluğu sağlama olanağı tanındığı zaman korporatif meclis kararlarının yalnızca o kuruluşun çıkarlarını sağlayacak biçimde alınması olanağı doğar. Bu durum diğer sosyal kuruluşların çıkarlarının gerektiği gibi korunamaması sonucunu götürür ki bu da faşist devletin amacına aykırı olur. Korporatif meclisin üyeleri kendilerini seçen sosyal kuruluşları ve onların çıkarlarını temsil ettiklerinden temsilciler ile sosyal kuruluşlar arasında emredici ve vekaletin bulunması ve sosyal kuruluşların gerektiğinden temsilcilerin görevlerine son verebilmeleri de gerekir. Korporatif meclisin yetkisi sorununa gelince, bu meclisin faşist devletin ilkelerine uygun olarak yasama gücüne sahip bir meclis olması zorunludur. Burada karşılaşılan önemli bir sorun da siyasal partilerin durumudur. Başka bir deyimle korporatif temsil sisteminin içinde siyasal partilerin yeri ve durumu ne olacaktır? Faşist devletin ilki olarak siyasal parti düşüncesine karşı olmadığı söylenebilir. Çünkü faşist devlette toplumun ve devletin temel unsurları olan sosyal kuruluşların her birinin devlet içinde belirli bir fonksiyonu yerine getirdiği ve her kuruluşun fonksiyonunun önemine göre bir değer taşıdığı kabul edilmiştir. Böyle olunca faşist devlette siyasal partilerinde diğer sosyal kuruluşlarla birlikte ve onlar kadar önemli bir fonksiyonu yerine getirdikleri ispatlanabilirse siyasal partilerinde varlığı gerekli unsurlar olarak kabul edilmesi olanağı vardır. Soruna bu açıdan bakıldığında çeşitli sosyal kuruluşların ve bunlar içinde yer alan kişilerin aynı ülke etrafında toplanmalarını sağlayan, aralarında sıkı bir dayanışmanın doğmasına yol açan, sosyal kuruluşlar arasında çıkar zıtlaşmalarını önleyerek toplumun bir ülke etrafında tek vücut, tek ruh halinde birleşmelerini gerçekleştiren bir siyasal partinin, faşist devlette herhangi bir sosyal kuruluş kadar ve belki daha önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini kabul etmek gerekecektir. Hemen belirtmek gerekir ki ancak tek partinin varlığı böyle birleştirici bir rol oynamaya elverişlidir. Ancak tek parti toplumu tek vücut, tek ruh haline getirici bir fonksiyon yapar. Partilerin çoğalması toplumda bölücü bir rol oynayacağından faşist devlete ters düşer. Böylece ancak tek partili bir siyasal sistem faşist devlet sistemiyle bağdaşabilir. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde İtalya'da uygulanan faşist devlet sisteminde korporatif temsil sisteminin uygulanması gerçekleştirilmiştir. 1922 yılında faşist hareket iktidarı ele geçirdikten sonra 1848 İtalyan Anayasası'nın siyasal kurumları şeklen korunmuş ancak bu kurumlara zamanla korporatif devletin gerekli kıldığı yeni kurumlar eklenmiş ve eski kurumlardan bazılarının da kuruluş biçimi değiştirilmiştir. İtalya'da faşist yönetimde korporatif temsilin uygulandığı kurumlar şunlardır. 17 Mayıs 1928 tarihinden sonra korporatif bir yapı kazanan Milletvekilleri Meclisi, Korporasyonlar Ulusal Meclisi, Korporatif Ekonomi Yerel Meclisleri, Sendikalar Arası Komiteler. Bu organların özelliklerini kısaca belirtelim. Faşist hareket 1922 yılında iktidarı ele geçirdikten sonra korporatif temsil sistemini uygulama yoluna gitmiştir. Bunun için başlangıçta 1848 Anayasası'na göre kral tarafından tayin edilen ve ömrü boyunca o görevde kalmaya hak kazanan kişilerin oluşturdukları senatonun korporatif bir meclis biçimine sokulması düşünülmüş fakat sonra bundan vazgeçilerek Milletvekilleri Meclisi 17 Mayıs 1928 tarih ve 1019 sayılı kanunda korporatif meclis şekline sokulmuştur. Milletvekillerinin seçimini yeni esaslara bağlayan bu yasaya göre meclis üyelerinin seçiminde izlenecek yol belirlenmiştir. İlk olarak hukuken tanınan Ulusal Sendikalar Konfederasyonları'nın yasalarca tanınan ve ahlaki amaç güden sosyal kuruluşların ve yasalarca tanınmamış dahi olsa ulusal düzeyde önemli kültür, eğitim, yardımlaşma, propaganda amaçlarını güden kuruluşların bu meclis için aday teklif edebilecekleri kabul edilmiştir. Bu çeşitli sosyal kuruluşlar tarafından öneriler aday sayısının toplamı, meclisin üye sayısının bir katı yani 800 olarak belirlenmiştir. Yasanın tanıdığı ulusal sendika konfederasyonları tarafından gösterilecek adayların seçimi konfederasyonun genel kurulu tarafından yapılacaktır ve her konfederasyonun seçeceği aday sayısı da yasada gösterilmiştir. Sendika konfederasyonları dışında hangi sosyal kuruluşların aday belirleme hakları olduğu özel biçimde kurulan bir komisyonun teklifi üzerine kral kararnamesiyle tespit edilecek ve aday sayısı da yine kararnamede gösterilecektir. Milletvekilleri meclisi üyelerinin seçiminde birinci aşama burada sona ermiş olur. İkinci aşamada Büyük Faşist Meclisi tarafından çeşitli sosyal kuruluşlarca önerilerin aday listeleri içinden ya da bu aday listeleri dışından 400 kişilik bir üye listesi düzenlenir ve bu liste resmi gazetede yayınlanarak halka duyurulur. Üçüncü aşamada Büyük Faşist Meclisi tarafından belirlenen üye listesinin bu liste tüm ülke için tektir, seçmenler tarafından onaylanması, seçmenlerin bu listeyi evet ya da hayır diyerek kabul ya da reddetmeleri gerekir. Seçmenlerin listeye hayır demeleri halinde seçimlerin yenilenmesi yoluna gidilir. Bu ikinci seçim birincide olduğu gibi tek liste üzerinden değil fakat birkaç liste üzerinden yapılır. Şöyle ki 5000 seçmeni bünyesinde toplayan sosyal kuruluşlar aday listeleri düzenleyebilecektir. Bu listelerin 400'den fazla adayı kapsamaması gerekir. Bu listeler seçmenlerin oylarına sunulur ve en fazla oy toplayan listedeki adaylar seçilmiş sayılırlar. 14 Kasım 1933 tarihli konuşmasında Korporasyonlar Ulusal Meclisi'nin kısa bir süre sonra bugünkü Milletvekilleri Meclisi'nin yerini alması mümkündür. Milletvekilleri Meclisi hiçbir zaman benim hoşuma gitmedi. Bugünkü şekliyle Milletvekilleri Meclisi çağımızın gerçeklerine aykırıdır. Çünkü çok partili bu siyasal sistemi öngören bu meclis, bizim yıktığımız bir düzenin halen yaşadığını varsayar. Biz çok partili siyasal sisteme son verdiğimize göre bu meclis de artık varlık nedenini kaybetmiştir diyen Mussolini Milletvekilleri Meclisi'ne son verileceğini açıklamıştır. Hükümet Başkanı'nın Milletvekilleri Meclisi'nin yerine geçeceğini açıkladığı Korporasyonlar Ulusal Meclisi korporatif bir meclis niteliğindedir. Bu meclis Korporasyonlar Bakanlığı'nı kuran 2 Temmuz 1926 tarihli ve 1113 sayılı kararname ile kurulmuş, 14 Temmuz 1927 tarih ve 1347 sayılı kararname ile değiştirilmiş ve 20 Mart 1930 tarih ve 206 sayılı yasa ile son şeklini almıştır. Hükümet Başkanı bu meclisin de başkanıdır. Korporasyonlar Ulusal Meclisi'nin 150 üyesi vardır. 115 üye sendika konfederasyonlarını, 25 üye faşist partisini temsil edecek ve geri kalan 10 üyelikte uzmanlara tahsis edilecektir. Meclisin geniş yetkileri vardır. Bir defa bu meclis bir danışma organı olacaktır. İkinci olarak meclisin kural koyma yetkisi bulunmaktadır. Korporatif ekonomi yerel meclislerinin de illerin üretim faaliyetleriyle ilgili çıkarlarını temsil etmeleri ve üretim faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamaları gibi görevleri bulunmaktadır. Ve işçi işveren temsilcilerinden oluşacakları kabul edilmiştir. Korporatif devlet sisteminin uygulandığı Portekiz'de ve İspanya'da aynı yönde uygulama görülür. 4. Faşist devlet sisteminin değerlendirilmesi. Faşist devletin genel bir değerlendirilmesi yapıldığında totaliter ve otoriter bir devlet sistemi olduğu görülür. Faşist devlet, liberal bireyci devletin birey lehine olan temel ilkelerini reddetmektedir. Birey başlı başına bir diğer ve varlık olarak ele alınmamış, toplum içinde yerine getirdiği fonksiyonlara göre bir diğer ve varlık kazanabileceği kabul edilmiştir. Kişinin doğuştan özgür ve eşit olduğu da kabul edilmez. Kişinin devlete karşı ileri sürebileceği ve devletin dokunmaması gereken hak ve özgürlükleri de yoktur. Kişi hak sahibi bir kimse olarak değil, görevlerle yükümlü bir kişi olarak ele alınmıştır. Birey toplumun ve devletin amacı değil, aracı durumundadır. Kişi devletin ve toplumun kendine özgü üstün amacına hizmet etmekle görevlidir. Kişinin devletten yerine getirilmesini isteyebileceği bir hakkı söz konusu değildir. Birey devlet içinde erimiş, maddi ve manevi tüm değerleriyle devlete tabi olmuştur. Faşist devlette devletin yalnızca hukuki siyasal alana değil, fakat devlet organı niteliğini alan korporasyonlara aracılığı ile ekonomik hayata da hükmetmek olanağı vardır. Kişinin tüm faaliyetlerini hükmeden, kişiye görevler yükleyen ve ondan mutlak bir itaat bekleyen devlet totaliter ve otoriter bir devlettir. Tek parti sisteminin varlığını zorunlu kılan korporatif devlet, antidemokratik, antiparlamenter ve otoriter bir sistemdir. Faşist devlet sisteminin uygulaması bunu açıkça ortaya koymuştur. Gerçekten 14 Kasım 1933 tarihli konuşmasında Mussolini gerçek bir faşist devletin varlığı için gerekli saydığı koşulları şöyle sıralamıştır. Bir defa tek parti sisteminin kurulması gerekmektedir. Tek parti düzeni toplumdaki çıkar çatışmalarına, sınıf mücadelelerine son verecek, ekonomik alanda olduğu gibi siyasal alanda da düzen ve birliği sağlayacak, kişilerin çıkar mücadelelerini bir kenara bırakarak ortak bir inanç etrafında birleşmelerini gerçekleştirecektir. Ancak bu koşul faşist bir devletin varlığı için yeterli değildir. İkinci bir koşulun gerçekleşmesi de gereklidir. Bu ikinci koşul totaliter bir devletin kurulmasıdır. Yani kişilerin tüm faaliyetlerine müdahale etme hakkı ve yetkisi olan, bireylerin her türlü çıkarlarını temsil etme olanağına sahip bulunan, kişilerin ümit ve amaçlarının kaynağı olan bir devletin varlığına gerek vardır. Ancak Mussolini'ye göre bu iki koşulun varlığı da yeterli değildir. Faşist devletin varlığı için üçüncü koşul da kişilerin bir ülke etrafında birleşmeleridir. İşte bu üç koşulun gerçekleşmesiyle kurulacak totaliter, otoriter, antidemokratik, antiparlamenter tek partiye dayanan devlet Mussolini'nin idealindeki devlet olacaktır. Gerçekten de İtalyan faşist devleti tek parti sistemine dayanmıştır. Bu parti faşist partisidir. Büyük Faşist Meclisi'nin 10 Kasım 1926 tarihinde aldığı bir karar ile faşizme muhalif tüm partiler kapatılmış ve rejim tek partiye dayandırılmıştır. Faşist partisi ise demokrasi rejimlerindeki siyasal partilerle yalnız isim benzerliği göstermektedir. Faşist partisinin siyasal görüş ve düşünce birliğini ifade eden çok manevi birliği, ruh ve inanç birliğini ifade ettiği kabul edilmiştir. Bu parti aracılığı ile İtalyanların yüce ve ortak bir bilinç içinde birleşeceklerine inanılmıştır. Bu bakımdan faşist partisi dini bir birliğe benzemektedir. Partiye girmek tıpkı bir dini kabul etmek gibidir. Kişilerden maddi ve manevi varlıkları diğerleriyle kendilerini partiye vermeleri istenmiştir. Böyle bir nitelik taşıyan partinin devletin ruhu, iradesi, beyni, aklı olduğu kabul edilmiştir. Parti devletin esasını özünü oluşturmaktadır. Parti aynı zamanda toplumun, ulusal gücün siyasal ve ahlaki yönlerden örgütlenmiş şeklidir. Devlet dolusun hukuken örgütlenmiş şekli olarak kabul edildiğinden buradan hareket edilerek partinin devlet demek olduğu sonucuna varılmıştır. Ulus devlet demektir, devlet parti demektir, parti hükümet demektir, hükümet de dük yani hükümet başkanı demektir. Ulusal Faşist Partisi'nin statüsünü belirleyen 17 Kasım 1932 tarihli kararnamenin birinci maddesine göre Ulusal Faşist Partisi dükün yani hükümetin başkanının emrinde ve faşist devletin hükümetinde bir milis kuvvetidir. Olivetti'nin dediği gibi faşist partisi bir ordu gibidir. Bu nedenle bir ülkede değişik amaçlar güden orduların yani partilerin varlığından söz edilemez. Tek parti sisteminde siyasal hayatta tek görüş, tek inanç hakimdir. Mussolini bu görüşü Aralık 1926 tarihinde yaptığı bir konuşmasında açıkça ortaya koymuş. Biz muhalefetsiz bir korporatif meclis istiyoruz. Biz muhalefet istemiyoruz. Ayrıca muhalefete ihtiyacımız da yok. Sağlam bir siyasal rejimin kurulabilmesi için muhalefet gerekli değildir. Bizim kurduğumuz rejim mükemmel bir rejim olduğundan muhalefete gerek yoktur diyebilmiştir. Muhalefet yalnızca siyasal hayatta değil fakat hiçbir alanda, hiçbir konuda kabul edilmemiştir. 24 Aralık 1925 tarihli bir yasa ile hükümet başkanına çok geniş yetki verilmiştir. Gerek görevleri sırasında, gerek görevleri dışında tutumları ile görevlerini iyi bir şekilde yerine getireceklerine dair bir garanti veremeyen ve hükümetin siyasal prensipleriyle bağdaşmayan bir durumda bulunan mülki ve askeri memurların görevlerine son verileceği açıklanarak rejime her türlü muhalefet önlenmiştir. Tek parti rejiminin uygulandığı faşist devletlerde ulusal egemenlik ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri, demokrasi ve parlamenter sistem red ve inkar edilmiştir. Ulusal egemenlik ilkesi yerine devletin egemenliği ilkesi benimsenmiştir. Mussolini demokrasi konusunda görüşlerini kitle örgütlenmediği sürece benim için bir koyun sürüsünden farksızdır. Ben kitleye karşı değilim fakat kitlenin kendi kendini yönetebileceğine inanmıyorum. Bir insana sırf 21 yaşını doldurduğu için oy hakkının tanınmasını saçma buluyorum diyerek açıklamıştır. Biz zihniyet ve metot bakımından demokrasiden ayrılıyoruz. Demokrasi her zaman, her yerde, her türlü koşullar altında uygulanabilecek değişmez ilkelerin varlığını öngörür. Fakat biz buna inanmıyoruz. Demokrasi 19. yüzyılda yararlı ve etkili olmuştur. Fakat 20. yüzyılda ulusal toplum içinde daha sıkı bir bağlılığı gerçekleştirecek bir siyasal sistem kurmak gerekir diyen Mussolini, demokrasinin eskimiş, köhne bir sistem olduğunu iddia edebilecektir. Kutsal bir görünüm kazanan totaliter korporatif devlet bir doğmaya dayanmakta, bir inanç telkin etmekte yalnızca maddi gücü değil fakat aynı zamanda manevi ahlaki bir gücü de temsil etmektedir. Bu devlet militan bir devlettir, misyoner bir devlettir, bu totaliter devlet dini bir kuruluşa benzer. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa faşist yönetim ile İtalya'da uygulanma alanına konan faşist devlet sistemi, daha sonra İtalya'dan esinlenen Portekiz, İspanya, Avusturya gibi devletler tarafından da benimsenen bu sistem konusunda şunlar söylenebilir. İtalya, Portekiz, İspanya ve Avusturya'da çeşitli sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerin etkisi altında kurulan totaliter diktatörlükler kendilerini meşru göstermek ve aynı zamanda ulaşmak istedikleri sosyal ve ekonomik amaçlarını hukuki yollardan gerçekleştiriyorlarmış gibi bir inancın doğmasını sağlamak için faşist devlet sistemini uygulama yoluna gitmişlerdir. Birey sosyal ve siyasal alandan silinmiştir. Birey devlet karşısında doğal hak ve özgürlüklerle donatılmış bir varlık ve başlı başına bir diğer olarak kabul edilmediğinden devlet gücünün birey hak ve özgürlükleriyle sınırlı olduğu ilkesi bertaraf edilmiştir. Bu düzen içinde birey hak ve özgürlüklerinin korunması isteğinde bulunamayacak ve gerektiğinde devletten hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini isteyemeyecektir. Birey hak ve özgürlükleri değil fakat görevleri olan bir kimse durumundadır. Birey bu sistemde devletin ve toplumun amacı olmaktan çıkmış, devletin emrinde ve üstün bir amacın hizmetinde bir araç olarak değerlendirilmiştir. Bu şekilde birey devlet karşısında bir diğer olarak kabul edilmediği gibi tamamen devlete tabi olarak devletin her türlü keyfi emir ve yasalarına da boyun eğmek zorunda bırakılmıştır. Faşist devletin dayandığı sosyal temel totaliter ve otoriter diktatörlüklere keyfi yönetimlerini sürdürebilmeleri konusunda geniş olanaklar sağlamıştır. Öte yandan faşist devletin dayandığı siyasal temel yani korporatif temsil sistemi, otoriter ve totaliter bir diktatörlük kurulmak istenen ülkelerde keyfi yönetimin kurulmasına engel olabilecek, siyasal partilerin kolaylıkla ve hukuki gibi görünen yollardan ortadan kaldırılması olanağını sağlamıştır. Siyasal partiler, temsilcilerinin bulunmadığı, muhalefetin yer almadığı korporatif meclisler, otoriter ve totaliter diktatörlerin ellerinde ve emirlerinde diledikleri gibi kullanabildikleri bir araç haline gelmişlerdir. Bu şekilde eşitlik, özgürlük, ulusal egemenlik, genel oy ilkesine dayanan demokrasi sistemi kolaylıkla ortadan kaldırılmıştır. Buna paralel olarak faşist devletin dayandığı ekonomik temel, devlet ekonomi alanına hakim olma olanağını sağlamış, diktatörlere bu alanda tam yetki vermiştir. Korporatif ekonomi sistemi sınıflar arasında uzlaşma ve dayanışma değil fakat devlet mekanizmasının elinde tutan diktatörün ve bu diktatörün dayandığı sosyal sınıfın ekonomik hayata, tüm ekonomik faaliyetlere hakim olmasını sağlayan bir araç olarak kullanılmıştır. Korporatif ekonomi sisteminin statik karakteri, yeniliklere ve ilerici hareketlere tamamen kapalı olması, kurulu ekonomik düzeni aynen koruma amacını güden diktatörlerin dayandıkları bir sistem olmuştur. Gerçekten korporasyon sistemi kurulu düzenin olduğu gibi korunmasını sağlayan, meslek kuruluşlarını ve sosyal sınıfları tarihsel gelişme içinde belli bir andaki şekilleriyle korumaya çalışan statik bir sistemdir. Bu bakımlardan faşist devlet sistemini uygulayan totaliter ve otoriter diktatörlükler gerek liberal bireyci görüş açısından gerek sosyalist görüş açısından mahkum edilen sistemler olmuştur. 4. Bölüm Sosyal Devlet Sistemi 1. Sosyal devletin sosyal yapısı, hak, özgürlük, eşitlik, mülkiyet anlayışı. 1. Sosyal devletin sosyal yapısı. Sosyal devlet, liberal devletin 20. yüzyılın ikinci yarısında kendi içinde gerçekleştirdiği bir aşamadır. Bu nedenle liberal devletin temel yapısı korunmakla birlikte bu yapıda gerekli ve zorunlu değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki sosyal devlet gerek siyasal ve sosyal ekonomik yapısı, gerek hak ve özgürlük, eşitlik ve mülkiyet anlayışı ile liberal devletin temel ilkelerini ve kurumlarını korumuştur. Ancak değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal koşulları ve doktrin alanındaki yeni görüşleri de dikkate alarak kendi yapısı içinde değişiklik yapmıştır. Sosyal devlet, liberal devletin siyasal iktidar anlayışında yani iktidarın sahibinde ve kullanılışında bir değişiklik yapmaz. Sosyal temsil sistemi ve iktidarın tüm ulusa ait olduğu ilkesi korunur, ancak siyasal temsil sisteminin sosyal kuruluşlarında temsil edilmelerini öngören bir temsil sistemiyle tamamlanmasını düşünür. Sosyal devlet, liberal devletin hak ve özgürlük ve eşitlik ilkesini korur, ancak temel hak ve özgürlüklerin sosyal ekonomik haklar ve özgürlüklerle tamamlanmasına ve hukuki ve siyasal eşitlik kuralının da şans ve olanak eşitliği ilkesiyle tamamlanmasına çalışır. Sosyal devlet, liberal devletin sosyal yapısını, yani bireyin, toplumun ve devletin kaynağı ve aynı zamanda amacı olduğu ilkesini korur. Ancak sosyal devlet, bireylerin oluşturdukları çeşitli sosyal kuruluşları da göz ardı etmez. Toplumun bireylerden ve sosyal kuruluşlardan oluştuğu gerçeğini kabul eder. Sosyal devlet, liberal devletin özel mülkiyete, girişim özgürlüğüne, ekonomik özgürlüğe dayanan ekonomik yapısını korur. Ancak ekonomik alandaki gelişmelerin zorunlu kıldığı kısıtlamaları ve devlet müdahalelerini de öngörür. Şimdi bu konuları ana hatlarıyla açıklamaya çalışalım. Sosyal devlette toplum yapısının liberal devlette olduğu gibi 1789 anlayışı sadece bireylerden değil fakat bireylerin oluşturdukları çeşitli sosyal, ekonomik, mesleki vesaire kuruluşlardan oluştuğu kabul edilir. Ancak şu noktayı hemen ve açıklıkla belirtelim ki bireyin, toplumun ve özellikle devletin amacı sayılması ilkesinde bir değişiklik olmamıştır. Sosyal devletin amacı yine bireydir, onun maddi ve manevi gelişmesini sağlamak, ona hizmet etmektir. Bu temel ilke sosyal devlet sistemini benimseyen anayasalarda açıkça vurgulanacaktır. Örneğin 1946 Fransız Anayasası'nda bireye ve aileye gelişmesi için toplumun gerekli koşulları sağlayacağı açıklanmış, 1947 İtalyan Anayasası'nda devletin yurttaşlar arasında özgürlüğü kısıtlayarak ve eşitliği bozarak insanın gelişmesini önleyen ekonomik ve sosyal nitelikleri, tüm engelleri kaldırma görevi belirtilmiştir. 1961 Anayasamızda da madde 10, devletin görevi açıklanmıştır. Devlet, kişinin hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar. 1982 Anayasası'nda da yine madde 5, devletin temel amaç ve görevleri açıklanır. Bunlar kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Böylece sosyal devlet, bireyi devletin amacı olarak kabul eder ve bireyi devletin emrinde bir araç olarak gören tüm totaliter ve otoriter görüş uygulamaları reddeder. Yukarıda işaret edildiği gibi sosyal devlette birey toplumun ve devletin kaynağı ve amacıdır. Ama devletin sosyal yapısı sadece tek tek bireylerin oluşturdukları bir yapı da değildir artık. Bireylerin yanı sıra sosyal kuruluşlar da toplumun, devletin temelini oluşturmaktadır. Başta aile ve mesleki kuruluşlar olmak üzere sosyal, ekonomik, mahalli kuruluşların varlığı kabul edilmiş ve güvence altına alınmıştır. Bu açıdan sosyal devlet 1789 anlayışından uzaklaşmıştır. 1789 anlayışında birey zaman ve yer düşüncesinden uzaklaşmış bir varlık, kavramsal bir değer olarak ele alınmıştır. Bu soyut varlığın evrensel insanın her zaman ve her yerde geçerli olan ve devlete karşı ileri sürebileceği doğuştan kazandığı hakları ve özgürlükleri vardır. Bu insan iradesiyle toplumu ve devleti kurmuştur ve artık toplum içinde tek başınadır. 1789 anlayışı bireyi tüm sosyal bağlarından koparmıştır, bu onun özgür ve eşit sayılabilmesi için gereklidir. Zorunludur ama bu durum bireyi aynı zamanda güçsüz ve korumasız bırakacaktır. Çalışan insan orta çağ kalıntısı korporasyonların baskısından kurtarılmıştır. Dilediği gibi ticaret yapmakta, dilediği gibi sanat ve mesleği icra etmekte özgürdür ama mesleki çıkarlarını korumak için örgütlenme hakkından yoksundur. Çalışanlar işverenle tek tek yapacakları sözleşmelerle karşılıklı ilişkilerini düzenleyebileceklerdir. Ama güçler arasında dengesizlik taraflardan birini diğerine tabi kılacaktır. 19. yüzyılın ortalarından başlayarak bu anlayıştan yavaş yavaş uzaklaşılacak, birey ile devlet arasında çeşitli kuruluşların varlığını kabul etme konusunda ilk adımlar atılacaktır. Bu alanda 1848 Fransız Anayasası ilk önemli belgedir. Bu anayasa, kredi, tarım ve yardım kuruluşlarına toplum yapısı içinde bir yer ve hukuki varlık tanımıştır. Madde 13. Aile kurumu da devletin temeli olarak kabul edilmiş, başlangıç kısmı 4. Devlete de aileyi koruma görevi verilmiştir. Toplanma ve dernek kurma özgürlüklerinin tanınmasıyla da 1789 anlayışından uzaklaşılmıştır.